hakkı almış olur.
Bu kadar siyaset falan. İşte bu fitneye sebep olur mu?
Şimdi ben geçen de bir örnek verdim.
Mesela cuma namazıyla alakalı.
Yanlış anlamaktan kaynaklanıyor. Mesela Allah Resulü'nün yaptığı hiçbir şeye, söylediği hiçbir söze kimse maslahat gerekçesiyle, yok fitne çıkması gerekçesiyle muhalefet edemez. Kimsenin böyle bir şeyi yok. Çünkü Allah Resulü maslahata en uygun olanı yapmıştır. Maslahata en uygun olanı söylemiştir. Ha, insanlar neyi peki, ne maslahatı gözetiyor? İnsanları maslahat deyip de Resul'e muhalefet ettikleri konulara bak, ferdi maslahatlarını gözetiyorlar. Dinin maslahatını değil. Kendi maslahatlarını korumak için Allah Resulü'nün sünnetinden taviz veriyorlar. Buna da kılıf buluyorlar. Maslahat bunu gerektiriyor diye. Böyle bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu maslahatları gözetmeye en layık olandır. Gözetilecek maslahatları gözetmiştir ve en azılı, en fazla eziyet eden bir müşrik topluma, kapkaranlık cahiliyet içinde olan bir toplumda gözetilecek en uygun maslahatları gözetmiştir. Onun üstüne artık maslahat gözetemezsin.
Cuma meselesini soracağım.
Mesela bayram namazında hocam Allah Resulü diyor ki aynı güne denk gelirse cumayla diyor. Evet. Bayram namazını kıldıktan sonra cumaya gitmeyebilirsiniz ama kendisinin inşallah gideceğini söylüyor. Bundan dolayı mesela ben gitmedim cuma namazına. Ama mesela bulunduğumuz toplumda da bilmiyorlar bazı şeyleri. Evet. Karşı tarafta şöyle bir tepki yapıyor. Tamam, bunlar cumaya gitmiyor. Ama işte delilin ne olduğunu bilmiyor. Allah Resulü itaatinin ne olduğunu bilmiyor. Ya da rahat bırakıldığın yerde, yani gitmeme gibi bir alternatif.
Sen burada düşünülen şey şu. Allah Azze ve Celle'ye karşı mesuliyetinde bir problem var mı?
Allah Resulü
sen
yok diyor.
Dinle yanlış bir amelde bulunmuş olup da insanların yanlış düşünmesine sebep olsaydın sen mesul olurdun. Ama sen neye muhalefet ettin ki burada? Allah Resulü'ne mi muhalefet ettin? Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün yaptığı veya buyurduğu bir şeyi biz maslahata aykırı asla göremeyiz. Belki de bardağı hep boş tarafından bakmamak lazım. Dolu tarafından bakmak lazım. Bu sünnetin bilinmesine belki vesile oluyorsun. Şimdi topluma bak. Millet nedense cemaat deyince camilerdeki cemaati baz alıyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe radıyallahu anh'a diyor ki Müslümanların halifesi yoksa, yani cemaati ve halifesi yoksa, bir halife etrafında cemaati yoksa bütün fırkaları terk et diyor. Bir kimse cemaatle namaza katılmasın camilerde, bunu cemaati terk eden hükmünde ele alıyorlar. Bu yanlış. Ha, cemaatle namaz İslam'ın şiarlarındandır. Ne yapması lazım? Burada Müslümanların sünnetle hareket eden, sünnetle amel eden Müslümanların kendi mescitlerini oluşturması, kendi cemaatlerini oluşturması gerekir. Ta ki İslam'ın şiarı bariz bir şekilde ortaya çıksın. Bunu yapamıyorlarsa, bunu yapacak güçte değillerse ancak o zaman camilerdeki cemaatlere devam edip de namazın cemaatle kılınması şiarının kaybolmamasına çaba göstermek gerekir. Ama asıl olan o cemaate uymak değil. Bilakis o cemaatin bu Müslümanlara uymasıdır.
Şimdi az önceki meselede şunu kastediyor arkadaşım. Burada bir maslahat gerekiyor mu gerekmiyor mu hocam? Bunu işleyeceğiz. Şimdi bizim arkadaşlar oğlu Kur'an ve sünnete gönül veren birisi. Baba ise yaşlı. Baba şimdi bizim arkadaşları cumaya gitmediklerini görünce sizin diyor kestiniz kurban kabul olmaz diyor. Yaşlı olması hasebiyle yani bunun tebliğ açısından.
Şimdi bu yaşlı insana tebliğ etsen ne kazanırsın?
Ama şimdi bu yaşlının aşağı indiğinde, yani bizim orası bizim yenice ufak biliyorsunuz. Aşağı indiğinde bize karşı insanları kışkırtması büyük olur.
Şimdi bu noktalarda...
Bu noktaları da dikkate almamız gerekiyor.
Batıl ile amel eden insanların çirkeflikleri bizim için asla ölçü olmaz. Çünkü...
Olmamalı.
Şimdi cumaya gelmeyen bir kişi ise, iki kişi ise 10 kişi geliyor. Niye onu görmüyor? Niye bunları görmüyor?
Çünkü sen de şey arıyor hocam.
Açık arıyor. Açık yani bunlar maksatlı belli insanlar. Yani sen dört dörtlük yapsan da mutlaka kol takacak bir şey bulurlar.
Tabii o yönü gerçek.
Bu yüzden bu bizim için asla ölçümüz değiştirmez. Bizim için ölçü amel Allah için ihlas üzere mi? Birincisi bu. İkincisi Resulünün sünnetine uygun mu? Bundan sonra gerisine kesinlikle bakmayacak. Bunlar zaten gerçekleşirse Allah'ın rızası kazanılır. Allah da razı olduğu bir kimseyi o toplumla barıştırır. Onların gönlünde eder dilerse. Hidayetlerinde hayır olan insanları buna yönlendirir. Hakka yönlendirir. Ama adamın gayesi batıla harp etmekse sen dört dörtlük yaptığın şeyde de zaten muhalefet ediyorlar. Ha birisi Cuma'ya gelse ne olur? Sonuçta kaybedecek bir şey olmaz. Orası ayrı bir şey. Ama adam ruhsatla amel ediyorsa ruhsatla amel edene bir şey diyemezsin. Şimdi bu fitne çıkma meselesi sanki biz zannediyoruz ki biz yaptığımız için olacak. Biz yaptığımız için fitne olacak gibi algılanıyor. Asıl mesele böyle değil. Bu sahabe arasında böyleymişti. Mesela bu sünnette böyle olduğunu sahabeden de çok unutanlar vardı, tabiinden bilmeyenler vardı. Diyor ki Ata, ben diyor İbn Abbas'a dedim ki İbn Zübeyr işte Cuma'ya gelmedi. Bayram namazına geldiği için Cuma'ya çıkmadı diyor. İbn Abbas'la da İbn Zübeyr arasında bir husumet var.
Evet.
Yani bir nevi şikayet eder gibi söylüyor. Tabiim bu. Demek ki bu sünneti pek çok insan bilmiyor. İbn Abbas da diyor ki sünnete isabet etmiş diyor. Sünnete isabet etmiş diyor. Bak demek ki insanların unuttuğu bir yerde bu sünnetin bize aktarılmasına vesile olmuş. Yani İbn-i Zübeyr bu fitneyi çıkarmasaydı tabir caizse bu sünnet bize ulaşmayacaktı.
Hocam şöyle bir şey mesela gündeme gelebilir yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin bildiğiniz gibi temellerini genişletmek istiyor. Burada bir masraf söz konusu değil mi? Senin kavmin diyor, Ayşe validemize diyor yanılmıyorsam. Bu Kabe'nin temellerini gerçek üzere bina etmekten vazgeçiyor maslahat gereği bildiğim kadarıyla. Buna ne cevap vereceksiniz o zaman yani?
Şimdi
az önceki
bu
söylediğiniz
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın maslahat gereği terk ettiği bir şey. Yani ve bunu
maslahat değil mi bu?
Tabii. Bu maslahat. Allah Resulü diyor buna bu maslahat diye.
Tamam.
Dolayısıyla İbn-i Zübeyir mesela kendi zamanında hakim olduğu zaman bu maslahata artık gerek kalmadı düşüncesiyle Kabe'nin temelini değiştirmek istiyor ve canıyla ödüyor bunun bedelini.
Tabii.
Demek ki maslahat hala devam ediyormuştu. Yani bizim maslahat olarak işte bizim takdirimize bırakılmış bir şey değil bu. Yani Allah Resulü'nün yaptığı, terk ettiği, maslahat için terk ettiği maslahat odur. Biz de onu yapmayız.
Kabe'nin temellerini genişletmeyiz.
Tabii, biz buna kalkışmayız.
Şimdi anladım. Tamam.
Allah Resulü terk etmiş bunu maslahat diyerek sen nasıl aksini maslahat görürsün?
Tamam güzel oturdu şu an. Allah razı olsun.
Yani buradan başka bir yere gitmek kıyas mı olur hocam? Yani işte bak o burada böyle yapmıştır biz de burada böyle yapalım.
Dinlerini tamamen kıyas üzere aldıkları için her yerde böyle kıyasa yönleniyorlar. Kıyas mantığıyla düşünüyorlar.
Hocam diyorlar ki bu tür şeyler tevhide giden yolu kapatır. Yani tevhidi anlatacağın varsa da bu tür meselelerden yani diyor ki adam işte Cuma'ya gitmeyi...
Bak biz Seleviyiz. Sözümüz tabiinin, sahabenin yolu neyse davet menşenet içinde de her konuda da bunlara uymak değil mi? O halde işte bu tevhidin önü kapatır sözü kime ait?
Sonrakilere.
Bilenlere.
Sonrakiler böyle bir şey geliştiriyor.
Tabii.
Ve bunu ne maksatla söylüyor? Nasıl bir planlama yapıyorlar? Biz bunların planlamasını kabul etmek zorunda mıyız?
Ama sahabe oluyorsak değil yani.
Ama sahabeden gelene bakarsak, sahabe ne diyor? İnsanlara akıllarının anlayamayacağı şeyi anlatmayın diyor. Hakkın inkar edilmesini mi istersiniz diyor. Demek ki burada gözetebileceğimiz bir şey var. İnsanların anlayış kapasitesini gözetmek. Yani burada gözetmemiz gereken bir yön var.
Evet.
Yani anlayabilecekleri seviyede anlatmak. Yoksa anlatmayı terk etmek değil. O bunu anlamaz şimdi diyerek terk etmek değil. Yani senin amel etmen gereken bir şey varsa sen bu ameli asla terk edemezsin. Anlasın ve anlamasın. Öncelikle sen kendinden mesulsun. Öncelikle sen kendin bu kitap ve sünnetin gereğiyle amel etmekle mesulsun. Bunu elden kaçırmamak lazım bir. İkincisi, anlayamayacağı şeyi anlatmaya gelince tebliğ ederken gözetmen gereken bir şeyden bahsediyor. Allah Resulü, sahabeler. Usulden bahsediyor. Yani sen işte Türk bir topluma Arapça hitap edersen olmaz. Veya ağdalı bir Osmanlıca ile konuşursan
olmaz.
Yanlış anlamaya açık bir şekilde temrizli ifadeler kullanırsan olmaz. Yani insanların kapasitesini gözetmek esastır. Burada şey bu, yönlendirme bu şekilde. Tevhid
varken namazı anlatmak olur mu hocam?
Biz İslam'ın hiçbir meselesini, az önce söylediğim gibi, asıl ferdiye ayrım sonrakilerin iş. Zaten bu ayrımlardan sonra insanlar haktan sapmışlar. Yani kendi kafalarına göre bir maslahat, bir planlamışlar. İşte ben önce namazdan bahsetmeyeyim, şundan bahsedeyim, şundan bahsetmeyeyim, bundan bahsedeyim diye. Kardeşim, bir kere ilk önce şunu bilmek lazım. Anlatmak kimin işi? Tebliğ etmek kimin işi? İlmi olanın işi, sabır hasretiyle donanmış olanın işi. Bir kimsenin ilmi yoksa, sabrı yoksa bu hasretleri kazanıncaya kadar kendisi nefsine amel etmeye çalışır. Amel ettiği oranda da başkalarına zaten fiili olarak tebliğde bulunmuş olur.
İbn-i Teymiye rahimullah yumuşaklığı da katıyor yanılmıyorsam bu tebliğ meselesinde. İlim, evet. Sabır ve yumuşaklık.
Bu sabırlık yani. İlim yani sabır zaten yumuşaklıktan dolayı. Yani onu bir arada değerlendirebilirsin. Neden? İnsan evet, sabırsız evet. Olduğu zaman sert davranır.
Evet, doğru.
Yani bunlar bu hasretleri insan kazanacağı kadar çabalar. Bunu da şöyle anlamak lazım. Yani ben elde edeyim, ben şunu şöyle yaparsam kazanırım diye değil. Allah Azze ve Celle sabrı, yumuşaklığı yine kendisinin rızasını kazanmaya bağlıyor. Şayet Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davranmasaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Aslında demek ki insan başkalarına tebliğe kesinlikle odaklanmayacak. Nefsine tebliğe odaklanacak. Nefsine tebliğ ettiği oranda, amel ettiği oranda Allah ona güzelce anlatabilme, anlattıklarının karşı taraftan yumuşaklıkla, sabırla, tahammülünü sağlaması gibi ek özellikleri Allah Azze ve Celle nasip ediyor. Ama insan ben başkalarına tebliğ edeyim diye yönlendiği anda orada kaybediyor zaten. Kendini de ihmal ediyor, başkalarının da sapmasına sebep oluyor. Bu sebeple değil mi? İşte fotoğraflar girdi, müzik girdi, şu girdi, suret girdi, bu girdi. İnsan bir sürü batıllar, tavizler girdi ve güya bunlar videoyla, musikiyle veya mezheplerine göz yummakla daha fazla insanı çekebileceklerini zannettiler ama daha fazla fitneye sebep oldular.
Tabii görünen şu anda Türkiye'deki davette görünen bu daha çok fitneye, fesata,
tabii.
Kardeşler arasındaki
neden? Allah Resulü'nün maslahat dediğine bunlar mefsedet dedi. Allah Resulü'nün mefsedet dediğine bunlar maslahat dedi. Demek ki insan ilk önce kendi nefsini Allah'ın dinine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine teslim etmeyi bir öğretecek ki yani bu mücadele içerisinde zaten başka insanlara tebliğ etmiş oluyoruz. Yani çoğumuz doğru yapsaydık Türkiye baştan değişirdi.
Yani çünkü niye dediğiniz gibi bizde işte çoğumuzda sabırla alakalı çok zerre kadar bir şey var. Yani sabredemiyoruz hiçbir şeye.
Şöyle düşünmemiz lazım. Anlatmak benim vazifem olmayabilir ama yaşamak benim vazifem. Yaşamak benim vazifem. Yani herkes kendi vazifesini bilirse zaten şimdi düşün. Pek çok yer. En basitinden ya bu Yenice'deyken biliyorsun o çocuk geldi hani sordu. Biz şimdi İmam Efendi secdelerde el kaldırmayı terk ediyor. Cemaatten tepki gelmesin diye. Biz de kaldırdık. Çocuk namazdan çıkınca soruyor siz niye kaldırıyorsunuz? Hangi mezhepte var bu falan diye girdik. Konuşma böyle başladı. Biraz sonra rabıtaya geldi çocuk. Ben de dedim ki ona hangi mezhep imamı rabıtaya cevaz veriyor? Hangi imam rabıta yapmış? Madem az önce el kaldırmaktan beni ilzam ettin, bak basit gördün, fer'i gördün bir mesele, furuat, teferruat gördün bir mesele seni akide meselesine getirdi mi?
Tabii.
Yani biz bunları terk etsek, diyorum ya, biz anlatmak üzerimize vazife olmasa bile yaşamak üzerimize vazife. Yaşadığın zaman alacak kimseler sana geliyor. Karalayacak yine karalasın. O eksik olmayacak zaten. Bu ümmetin kaderi. Yani garip olmak istemiyorsan istediğin tavizi ver. Ama Allah Resulü bu din nasıl garip başladı öyle garip olacak diyor. Ebu Cehil hakkı bilmediğinden ötürü mü düşmanlık ediyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda gözetilecek maslahat varsa olsaydı kendisi bir takım şeyleri terk ederdi. Ama onların inadına giden şeyleri yaptı. Onların zıddına gelen fiilleri yaptı, amel etti. Amel edince, yani emrolunduğu şeylerle amel edince insanlar ona yöneldi. Anlatmaya fırsat mı buldu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ama amel eden bir toplum oluştu. Amel eden bir toplum fiili olarak tebliğde bulundu. Bu işte mesela düşün, amel olmaksızın, kişi inandığı değerlerin gerekleriyle amel olmaksızın zaten hiçbir davetinde başarılı olamaz. Allah Resulü bir kavme iki kişiyi gönderiyor. Yolda karşılıyorlar bunu, haber alıyorlar. Ve en ağır hakaretlerle, hatta darbe indirerek ne yapıyorlar? Eziyet ediyorlar. Bunlar sabırı gözetiyor hala. Yani yumuşak ifadeden, yumuşak muameleden taviz vermiyorlar. Yani bizim kaçırdığımız şey zaten bu nokta. Yani yumuşak muamele ile içerikten taviz vermenin arasını karıştırıyoruz. İçerikten taviz vermeyeceksin. Yaşadığım din bu, emrolunduğum din bu. Birisinin hoşuna gitsin diye ben sakalımı kısaltamam. Amellerimden, işte pantolonumun paçasını kısaltmaktan taviz veremem. Bunu yaptığım anda zaten ihlası kaybetmişimdir. Başkalarının rızası için amel ediyor olmaya başlamışımdır. Ama bana bunu sordukları zaman niye böyle yapıyorsun diye kaba da davransalar, ben ona güzel güzel anlatmakla mükellefim. Hiçbir taviz vermeden. Yani sen bunu kabul etmeyebilirsin. Ameli de etmeyebilirsin. Tercih senin. Cennette var, cehennemde var. Ama ben amel etmeyi terk etmem. Ne zaman terk edersem o zaten o toplumda kayboluyor. Terk ettiğin şey gidiyor ve İbn Abbas radıyallahu anh dediği gibi herhangi bir toplum bir sünneti terk ettiği zaman Allah onun yerine bir bidat musallat eder ve kıyamet gününe kadar o sünneti o topluma iade etmez. Yani anlasalar bile iade etmiyor Allah Azze ve Celle bak. Bak Suud'daki bu namaz vakitleri meselesi. Bilmiyorum fecir vakti derslerini dinlediniz mi?
Tabii.
Suud İbn-i Baz zamanında biliyorsunuz İbn-i Baz kör idi.
Evet.
Yani vesilelerde çok yani masum gerekçeler bulabilirsin buna. İbn-i Baz kabul etmiyor. Yani bu işi yapanlar diyor, astronomik şey takvimleri hazırlayanlar diyor, senden benden bu işi daha iyi bilir diyor itiraz eden alime. Onlar bu işi biliyor diyor. Onlar da işte alim de var diyor. Din alimin de olduğunu zannediyor İbn-i Baz. Neyse. İkinci sefer başka bir alim de itiraz ediyor. Bunun üzerine komisyon araştırılıyor falan. Hata edildiği ortaya çıkıyor. O ilk komisyonun üyeleri, başkanı gelmiyor.
Hata eder.
Hatanın düzeltilmesini kabul etmiyor. Bak bu ümmette Ümmül Kura takımı hala aynı düzen devam ediyor. Bütün diğer ülkelerde aynı şekilde astronomlara göre fecir vaktini şey yapıyorlar. Yani fecir kazibe dayalı olarak.
Sünneti kaldırdı Allah Azze ve Celle.
Allah kaldırdı. Bak yedirine getirmek isteseler de gelmiyor. Dönemiyorlar. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Bak o zaman bu hareket yapılmış.
Evet.
O zaman komisyon başkanı yanaşmamış. İbn Baz vefat ediyor. İbn Baz vefatından sonra Salih Alüşşeyh geçiyor. O da ne diyor biliyor musun? Yani bunda diyor değiştirecek bir şey olsaydı İbn Baz değiştirirdi diyor. Onun zamanında da böyleydi diyor. Yani düşün. Yani engeller nasıl yerleşiyor? Ve bu işi bu sünnetle amel etmeye kalkanlara da işte bunlar fitne çıkarıyorlar. Kargaşa çıkarıyorlar. Yaygarasını yapıyorlar.
Ne biliyorlar?
Tabii. İbn Baz'dan iyi biliyorlar diyorlar.
İbn Baz'dan iyi biliyorlar.
Allah razı olsun hocam. Biraz istirahat edin.